Merhaba, Fidro kahvemize hoş geldiniz. Ben Süreyya. Tam kadro, Hikmet Hanım, Servet ve Mademoiselle Luna ile birlikte iki ayrı distopik diziyi konuşacağız bugün. Birisi Sıcak Kafa ve diğeri Servet Alab'ın favorisi olan Station Eleven. Öncelikle ben burada şu an tam kadro olmamızdan çok memnunum. Çünkü ilk bölümü yayınladığımızda bu sezonun insanlar Mademoiselle Luna nerede, yok mu gibi serzenişlerde bulundular.
Doğum izninde olan sevgili arkadaşımıza İki tane distopya dizisi izletmiş olduğumuz için ona bir nasılsın, iyi misin diye bir sormak istiyorum.
Şu an içeride isyan eden bir bebek var. Çok devinimli, yüksek duygular ve böyle hani gün içerisinde farklı kişiliklere sahip olmaya alışma şeyi pratiği yapıyor gibiyim yani. İyiyim genel olarak, çok şükür.
Vallahi sensiz aynı olmuyor. Senin olduğun günler bize ayrı bir enerji geçiyor Luna. İyi ki buradasın.
Ya teşekkür ederim. Ben de çok özledim ama bir yandan da şey psikolojisiyle geldim böyle. Beynim çalışmayacak benim şimdi. Hani konuşamayacağım ben artık hiçbir zaman.
Bir yerde şey okudum. Anneler, yeni anne olmuş kadınlar ışırın işte ön beyinleri, işte muhakeme yeteneklerinin falan, rasyonel düşünme yeteneklerinin olduğu beyinlerinin %50'si falan böyle kullanıma kapalıyormuş bir müddet. Bir sene falan boyunca. Daha o şey primitif beyin ile hareket ediyorlarmış. Bakalım ne kadar muhasebe yeteneğin etkilendi.
Bakalım. Ya şey, gerçekten bir ilkelleşme durumu oluyor ama çok gerekli bir şey. Yani şikayet etmek istemiyorum. Başka türlü o insanı hayatta tutmak biraz zor bir iş.
Ya böyle deyince de distopik oldu, bir insanı hayatta tutma. Bence çok güzel Station Eleven'a bağlayabiliriz buradan Jeevan Kirsten ilişkisine.
Bence kesinlikle. De orada bayağı beni şey yapan, yani böyle annelik hormonlarımı falan diye böyle tetikleyen bir sürü sahne vardı.
Ya bir de hadi Kirsten'la Jeevan'ı geçtim. Yani son bölümlere doğru bu doğum sahnesi, işte hamile olan kadınlar vesaire vardı ya. Neyse, şöyle söyleyelim, aslında bu diziyi bize Servet önerdi. Yani biz bu sezona başlamadan önce bir liste yapmıştık, dizi ve işte neler konuşabiliriz listesi yapmıştık. Ve Servet Station Eleven konuşmalıyız gibi bir şeyle bize geldi. O yüzden açıkçası topu ona atmak istiyorum.
Değil, herkes izlemeli yani bu.
En iyi dizi dedin, hatta 2022'nin en iyi dizisi dedin. Severance'a başla demişti, sonra buna kaydın.
Ya 2022'nin dedim ama bence zamanın ötesine geçecek bir dizi. Yani bu 2022'de kalacak bir dizi değil.
Özellikle
5-10 yıl sonra insanlar geri dönüp "Aa, böyle bir dizi varmış, biz neden duymadık" falan diye böyle hazine keşfeder gibi bu diziyi izleyecek insanlar olacağına inanıyorum.
Bence de yani çok böyle unik özellikleri olan bir diziydi ve özellikle de pandemi yaşamış insanlar olduğumuz için ileride bazı detaylar ya da işte pandemi sonrası yaratılmış hani bir diziyi açıkçası insanların ben seveceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Sen buna bayağı bir vakit ayırdın. Önce dizisini izledin, sonra gittin kitabını okudun, podcastlerini dinledin, sonra bir daha döndün diziyi izledin. O yüzden ben bu diziyi bize neden tavsiye etmek istedin, neden izlemeliyiz, herkes izlemeli. Hem biraz da özetinden de başlayarak hani biraz konuşmaya dalmak istiyorum açıkçası.
Benden başlamasak mı? O kadar heyecanlıyım ki böyle laga luga yapıyorum. Sanki kalktım önünüzde dönem ödevi sunuyorum falan gibi hissediyorum. Yani bir şey çok sevince böyle insanlarla paylaşınca ya lütfen bunu siz de sevin, bunun hakkında konuşalım hissi. Ya Fidro genel olarak bunun üzerine kurulu ama yani ben onun böyle gerçekten zirvesini yaşıyor gibi hissediyorum şu an. Yerimde duramıyorum yani. Ne yaptınız? Beğendiniz mi? Çabuk söyleyin artık.
Tamam, o zaman sen bizim cevaplarımızı bekle. Hikmet Hanım'a atıyorum topu. Hikmet Hanım, direkt olarak önce genel olarak beğendin mi? Sonra da devamını getirelim detaylarla.
Şimdi Station Eleven bir grip çok hızlı yayılan ve hani inkübe süresi bir günden de düşük, yani birkaç saat olan bir grip salgınının dünya nüfusunun yani %80-90'ını ortadan kaldırdıktan sonrasını anlatıyor. Çok az kişi hayatta kalıyor ve bu süreçte de galiba artık o virüs çok yok yani etrafta gibi bir şey. Hani artık pandemi sonrası gibi bir durumdalar. O şeyle, virüsle yaşamıyorlar gibi ama hala korkuları var falan. Şimdi bu kadar büyük bir travmatik bir pandemi süreci. Yani biz de gerçekten çok zor bir pandemi geçirdik ama dizide izlediğimiz apayrı apokaliptik bir durum söz konusu. Bunun ardından tabii ki bizim anladığımız manada medeniyetin, işte elektriğinin, suyunun, hükümetlerinin, şusunun, busunun tamamen ortadan kalktığı, herkesin çok ilkel şartlarda yaşadığı bir ortam görüyoruz. Ve bu ortam içerisinde Traveling Symphony denen bir grup, müzisyen ve tiyatroculardan oluşan bir grubun, işte hayatta kalmış olan insan kampların arasında dolana dolana Shakespeare oyunlarını sergiledikleri bir dünya. Biz bu grubun hikayesini baz alıyoruz ve bunların işte farklı gruplarla karşılaştıkları diğer insan gruplarıyla ilişkilerini, kendi içlerindeki dinamiklerini ve o sanatın postapokaliptik bir dünyadaki işlevini izliyoruz aslında. Ben diziyi şöyle genel olarak herkese uygun bir dizi olduğunu düşünmeyerek başladım. Çünkü ilk bölüm gerçekten çok etkili bir bölümdü. Daha sonrasında hikaye anlatıcılığının böyle çok fazla geçmişe ve ileriye, çok fazla timeline'a diyelim, arasında böyle atlayıp durmasından ötürü ve karakterler ve olaylar arasındaki bağlantıların yavaş çözümlenmesinden ötürü ortadaki birkaç bölümde insanın ilgisi, yani gerçekten çok ilgilisindir ve sabırlısındır bu tarz anlatılara, o zaman okey, ilgin hani dorukta kalmaya devam eder ve devam edersin. Ben ilk birkaç bölümü izledikten sonra, ilk bölümde çok etkilendim. Sonra ikinci, üçüncü bölümden sonra böyle birazcık bu ne ya dedim, kapattım falan. Sonra birkaç hafta sonra tekrar başladım ve tekrar başladığımda o bazı bağlantılar kurulmaya başladığında mükemmel bir zevk aldım. Ve Servet'in de dediği şu şeye katılıyorum. Bence bu çok zamansız, hani pandemi diyoruz ama çok zamansız bir dizi. Pandemi konusu olmasının dışında da insanın kayıpla, travmayla nasıl baş ettiği, bunun nasıl üstesinden geldiği temalarını ele alan ve birbirimizin hani ilacıyız za konuyu getiren, buraya bağlayan, bence bir sanat eseriydi açıkçası. Yani hani şey değildi, dizi değildi, sanat eseriydi.
Mademoiselle Luna, senin ilk düşüncelerin neydi diziyi İzlerken?
Yani Servet bana ilk bahsettiğinde izleyememiştim. O yüzden son iki gündür bir maraton içerisindeyim. Hızlı tüketmenin de şöyle bir avantajı oldu. Yavaş açılan bir dizi. Yani o dediğiniz gibi sanat eseri özelliği olması, yani çok iddialı bir şey bence. Çünkü böyle bir konuyu alıp çok aksiyon yok değil. Yani gayet sürekli tehlike duygusunun insanda böyle hakim olduğu, karakterlere sürekli duygusal yatırım yaptığımız ve gerçekten ne olacağını kestiremediğimiz, bir de yani plotun çok da önemli olmadığı bir dizi gibi hissediyorum bir yandan da. Yani evet, twistler var. Ben daha final bölümü izleyemedim. Finale kadar gelebildim sadece ama yani olay örgüsü gerçekten ikinci planda. Anlatım şekli daha önemli gibi hissettim ben. Bir de az önce şeyi düşünüyordum, hani niye beğendim bu kadar bu diziyi, yani ne beni çok etkiledi diye. Acaba diyorum, hani bu böyle bir Watchmen'den etkilenmiş bir dizi gibi geldi bana. Çünkü Watchmen'de de, yani inşallah bir gün konuşacağız, inanıyorum, ümitliyim. Watchmen'in, yani yeni yapılan Watchmen'de de kitabında da, yani içinde bir çizgi roman geçen bir çizgi romandı. Ve onda da çok fazla böyle insan olmaya dair ciddi böyle sorgulamalar vardı. O yüzden bilmiyorum, beni o açıdan heyecanlandırdığını düşünüyorum ama kesinlikle o böyle müzikler, o böyle tekinsizlik duygusu, Hikmet Hanım'ın dediği gibi kaybın dizisini çek demişler gibi bir yandan da, yani hani insan ne kadar çok şeyin kaybedilebilir olduğunu ve kaybedince ne tarz tercihlerin söz konusu olabileceğini de görüyor. Yani bu birçok kıyamet yapımı için geçerli belki ama bu bayağı iyi işlenmişti. Yani kesinlikle dandik Hollywood filmlerini siler süpürür.
Hikmet Hanım da ilk izlediğinde bana mesaj atmıştı. Senin neden bu diziyi bu kadar sevdiğini anladım. Watchmen gibi demişti. Ben o adını diyene kadar Watchmen bağlantısı kurmamıştım. Ben Leftovers bağlantısı kurmuştum. Bu arada bu üçü de HBO Original ve yapım ekibinde çok fazla ortak kişi var. Hani gerçekten de organik bir bağ var yani. Leftovers'la alakası da, Leftovers sanki bunun tam tersi gibi. Leftovers'a da dünyanın %2'si gidiyor. Burada %98'i gidiyor. Onu da izlemek isteyen olursa onu da tavsiye ediyorum.
Yani bence çizgi roman bağlantısını siz söyleyene kadar ben yapmamıştım. benim kafamdaki bağlantı daha ziyade o hani Luna'nın dediği insan olmaya dair şeyler falan, böyle çok büyük cümleler, işte two monsters we are monsters falan gibi cümleler, böyle Watchmen'de de var onlar, böyle beni biraz irite eden cümleler açıkçası. Ama hani şey, o böyle boşluğa bakarak söylenmiş büyük cümleler falan, o tarz anlatılar açısından benzerlik kurmuştum bir de.
Ama olmamış mı? Ya bak, ben de normalde hiç sevmiyorum. Zaten şiir sevmiyoruz falan diyoruz ya burada. O onunla ilgili bir şey. Ama ya bu dizi çok büyük bir kumar oynamış ve kazanmış gibi geliyor yani. Mesela tiyatro hiç böyle umurumda olan bir şey değil açıkçası. Hani müzikal falan seviyorum aslında ama hani bir grup tiyatrocuyla ilgili bir pandemi dizisi falan diye tarif etseler asla ilgilenmeyeceğim bir şey. Ama olmuş yani. Hani böyle o geçen büyük cümlelerin hepsini not alıyorum. İşte özellikle şunu sürekli söyleyip duruyorlar ya, I remember damage, then escape falan diye böyle sürekli aynı şeyleri söylüyorlar. Ve böyle çizgi roman neyle ilgili, bu cümleler neyle ilgili falan, onları bile bilmeden... Belki de aktörlerin, aktrislerin başarısıyla ilgili bir şey ama yani onlar o cümleden etkilendiklerini bana kesinlikle şey yapabildiler, hissettirebildiler yani. Ve böyle düşündürmeden böyle bana bir şeyler hissettirdi dizi. Sürekli böyle bir etkilenme modundayım dizi izlerken. Aa, çok ilham verici, neden bilmiyorum, niye böyle düşünüyorum bilmiyorum, sadece hissediyorum falan modunda böyle ya, anlar yaşadım.
Çok hitap eden bir dizi yani. İlk bölüm benim için yeri çok ayrı ilk bölümün. Hem de şey sebebiyle de yani, bir anda Chicago'da geçiyor, işte Chicago'daki CTA trenlerini falan görüyorsun. Oradaki tiyatroyu falan görüyorsun. Binayı vesaire. O açıdan zaten bir duygusal bağım olduğu için Chicago'yla hani zaten direkt içine almıştı. Ve kesinlikle ben oyuncuların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle yani, belki kendimin nasıl bir insan olduğunu söylersem bu söyleyeceğim şey daha iyi anlaşılır. Mesela bir acil bir durum olduğunda sakin bir şekilde ilk olduğum da halledebilirim. Ama mesela ikinci bir şekilde tekrar eden bir olay olursa, bu sefer geçmişin getirdiği o korku ve endişeyle birlikte çok daha büyük tepki verebilirim mesela ikinci bir acil olayda. Bunda da izlerken pandemi döneminde şöyle bir şey hissetti. Yani sanki pandemi bizim için olmuş ve geçmiş bir şey gibi düşünürken, dizi izlerken şey hissettim. Ya şu an ikinci bir pandemi olsa ve daha ciddi bir şey olsa galiba daha şey bir tepki verebilirim yani, çılgınca bir tepki verebilirim. Ve buradaki bu ölüm teması, yani grip salgını olduğunda, yani virüsü aldığın anda saatler içerisinde ölüyorsun. Ve şey yani, hani hükümetler böyle bir araya gelip hadi bir plan yapalım, doktorları toplayalım falan gibi bir çözüm de yok. Yani doktorlar da telef oluyor ilk zaten.
Belki de devlet olmaması çok güzeldi bu dizide. Yani sıcak kafayla karşılaştırınca bu dizide devlet olmaması gerçekten böyle çok hoşuma gitti ya.
Bir de bence hani bu pandemi sonrası da bu insan insanı kurdudur meselesine gelip, ama aslında böyle sanatsal faaliyetlerle uğraşıp kendilerini bulmaya çalışıyorlar ya, hani o travmadan da bir bakıma kurtulmaya çalışıyorlar, hem gezerek hem de bir yandan birbirlerine tutunarak vesaire. O açıdan çok daha zengin bir diziydi yani, şeyle tabii ki sıcak kafayla karşılaştırmıyorum bile yani.
Şey, birazcık karakterlerden bahsedelim isterseniz temalara geçmeden önce. Hikayenin başında ilk bölümde bir tiyatro oyunu görüyoruz. Chicago'nun çok ünlü tiyatro sahnelerinden bir tanesinde. Oyunun ismi neydi? Bir Shakespeare oyunu. Kral Lear'dı galiba.
Aynen, King Lear.
Kral Lear'ı oynuyor. Arthur Leander isminde çok ünlü sinema, önce tiyatro asıllı olup sonra sinema ekranlarında ünlü olup daha sonra tekrar şeye daha sanatsal ve ulvi meselelere geçmek isteyen bir arkadaşımız. Arthur'un oyunu sahnelerken sahnede kalp krizi geçirdiğini görüyoruz ve seyircilerden bir tanesi olan ve ileride baş karakterlerimizden birisi olacak olan Jeevan isimli, aslında kendisi doktor olmayan ama her şeye burnunu sokan arkadaşımız imanada, Jeevan sahneye atlıyor ve müdahale etmek istiyor.
Doktor Jeevan söylemeyecektim ama. Ay yok, o aklıma geldi, sen doktor değil ama ismini de söyledin ya.
Ay. Ama Doktor Jeevan oluyor yani sonunda dizinin.
Evet, doğru. Çok iyi.
Sonra Civan işte olaya müdahale etmeye çalışıyor. Tabii ki o yani paramedikler geliyor bilmem ne falan, onlar şey yapıyor. Bu sefer Civan o esnada olan biteni böyle şok olmuş bir şekilde izleyen.
Lütfen Civan demez misin? Civan.
Civan.
Doğru başladın sonra döndün.
Civan olan biteni izleyen bir kız oyuncuyu küçük görüyor. Ve işte ona bakıyor, onu normalde oraya getiren götüren evine ebeveynlerine ulaştırılmasını koordine edecek olan kişi ortada yok. Öyle olunca kız ortada kalmış. Civan da hani ben sana yardımcı olayım, gel şeye trene bindireyim falan diye. Bir sonraki adımını düşünmeden yardımcı olmaya çalışıyor. Önce trene bindiriyor. Sonra kızın evine götürüyor. Kapıyı çalıyorlar. Annesi babası evde yok. Kızın anahtarı yok. Ne yapacak? Sokağın ortasında bırakamaz falan. Bir şekilde kız başına kalıyor Civan'ın yani. Bu arada da telefonda kız kardeşi, doktor olan kız kardeşi onu arıyor ve diyor ki çok kötü bir gün şeyden süreçten geçiyoruz. Çok kötü şeyler olacak. Hemen erkek kardeşimiz Frank'in evine git. Alabildiği kadar erzak yığı. Kapını kitle, kimseyle görüşme, bu virüs bildiğin gibi bir virüs değil diyor. Daha sonraki süreçte Jeevan, Frank ve Kristen'ın birkaç ay boyunca o başta bahsettiğimiz gökdelen binasında kapalı kalıp kendilerini bir şekilde izole edip karantina edip dünyada olup biten o kaostan korunduklarını görüyoruz.
Biz üçümüz de zamanda Chicago'da yaşamıştık. Şimdi Hikmet Hanım hatta hikayenin devamında geçecek yerlerde yaşıyor resmen, yani Michigan gölünün etrafında, daha Michigan tarafında. Öyle yani, o dizinin geçtiği gökdelende bağlayacak olursak Chicago'da çok ikonik bir şey tam gölün yanında. 270 derece neredeyse böyle Chicago ve göl manzarası olan lüks bir daire diyelim.
Ben şimdi size bu kadar konuştuğumuz kısma dair bir soru sormak istiyorum. Jeevan, Kristen ve Frank arasındaki ilişki hakkında ne düşündünüz? Bu ilişkinin başlangıcı, gelişmesi, sonucu.
Jeevan'ın ilk başta kızı gel sana diyemem çünkü seni kaçırmak olur falan.
Çok
yani böyle çok
tatlı.
Çok tatlı. Hassas dengelerin iyi çizildiği ama böyle aşırı politik doğrucu cümlelerle bir şekilde kotarılmaya çalışılmamış bir senaryo görmek beni mutlu etti yani. Çok çok iyi yazılmış diye düşündüm çocuk ilişkileri, ya da yani sonra ilerleyen bölümlerde, şimdi oraya atlamayayım da, oradaki çocukların ne bileyim varlıkları da yani iyi işlenmiş gibi geldi.
Orada Jeevan yalan söylüyor ya Kristen'a. Aa, annenler bana mesaj attı, gelebilirsin falan diye. O kadar şefkatle söylenmiş bir yalan ki, onu bir daha izleyince gözlerim doldu.
Kız da biliyor bence bu arada yalan olduğunu. Çok farkında
bence
yani.
Bence bilmiyor. Bence kız sadece 8 yaşında.
Biliyor. Servet bence. Evet. O an ona birinin, bir yetişkinin şunu yap demesine ihtiyacı var. Yoksa hesap sorardı sonraki günlerde.
Jeevan normalde zaten izlerken de böyle sanırım insanlarla iletişim kurma ya da connection anlamında, yani bağlanma, belki bağlanma açısından çok daha rahat olmayan bir insan. Belki mesela ablasına göre ya da başkalarına göre. Hem bu tür bağlanma problemleri yaşayabilen, hem de aynı zamanda kendisi çocuk sahibi değil. Yani belki bir çocuğa bakma deneyimi ya da işte hissettiği duygular bir ebeveyne göre çok daha farklı birisi. Ve o an o çocuğu orada bırakmayıp yanlarına alması ve aslında küçük kız kardeş gibi yani yanlarında ikisinin Frank'la birlikte olması. Benim gerçekten izlerken en sevdiğim sahneler oydu. Özellikle birinci bölümü sevmemin sebebi ve ileriki bölümlerde de. Ya şu geçmişe bir döner misiniz tekrar, şu Frank, Jeevan ve Kirsten'ı izlemek istiyorum ben diye hep onu bekledim. Bir bakıma pandeminin oluşturduğu bir aile. Hatta şey hatırlıyor musunuz, bir cümle geçiyordu. Bu post pandemi, ya yani pandemi sonrası artık yeni kelimeler üretmemiz lazım diye bir şey. Yani aile kavramı, işte toplum kavramı, ortada bir devlet kalmıyor, mülkiyet hakları ortadan kalkıyor. Birisi senin evine gelip burası benim evim artık ben burada kalıyorum deyip öldürüp seni işte şey yapabilir. Yani çok değişik bir dünyadan geçiyoruz ve o yüzden bu hani o kızın artık onlarla birlikte yaşamış olması ve bir şekilde aile olmuş olmaları benim için çok anlamlıydı. Yani en sevdiğim şeylerdi, izlemek istediğim.
Seni şaşırtan bir şey söyleyeyim mi? Romanda Jeevan ve Kirsten yani başta bir karşılaşıyorlar. Sonra Tanya alıyor Kirsten'i, gidiyor ve sona kadar bir daha yani öyle bir ilişki yok. Romanda bu plot yok.
Hadi canım. Aa, ama çok büyük bir parçası bu plotun. Çok enteresan.
Peki neden böyle bir karar almışlar Servet, biliyor musun? Yani neden böyle bir bu kadar büyük bir boyut eklemişler diziye?
Çünkü dizi kitaptan çok daha iyi. Yani gerçekten.
Çok iyi.
Nadir örneklerinden bir tanesi. yani dizinin kitabı açtığı ve bu ilişki de bunun önemli bir parçası yani. Yani romanı okuyunca şöyle hissettim. Alternatif bir evren. Aynı karakterler var ama farklı şeyler yaşıyorlar aslında. O yüzden böyle dizi izledikten sonra ay ben bu insanları çok sevdim. Bu insanların başka ne tarz hayatları vardır? Bu insanlar hakkında başka şeyler nasıl öğrenebilirim falan derseniz romanı okuyun. Dizilerde plot açısından pek ilgisi yok. Fanfiction gibi aynen. Mesela Kirsten hafıza kaybı gibi bir şey yaşıyor. Hatırlamıyor yani şeyden sonra, o pandemiden sonraki birkaç seneyi tamamen zihninden silmiş travmadan dolayı yani. Çok farklı ya, şimdi başlarsam kitap şey karşılaştırmasına bu sürer yani.
Ama bu ya, çok yeri geldikçe bir... söylemen çok mantıklı ve yani çok iyi yapmışlar. Çünkü dizideki en sağlam, en insana hani ayaklarının yere bastığını, dünyanın ekseninden kayıp gitmediğini hissettiren ilişkilerden bir tanesi Jeevan'la Kristen'ın ilişkisi. Hatta Jeevan'la Kristen'ın yollarının ayrıldığı bir şey söz konusu. Yani bir Frank'le beraber yaşadıkları apartmandan ayrıldıktan sonra 1-2 sene artık bilmiyorum ne kadar süre ama çok kısa bir süre beraber doğada yaşamaya, mücadele etmeye çalıştıktan sonra bir şekilde yolları ayrılıyor ve biz uzun bir süre dizide Jeevan'ı tekrar görmüyoruz. Ta ki Jeevan'ın hayatta kaldığını öğrenene kadar. Ve o noktadan...
Siz düşünüyor muydunuz? Ya ben kesin ölmüştür diyordum.
Kesinlikle. Ha. Ve o noktada yaşadığımız ümit ve bunların yolları yeniden kesişecek mi şeysi sorusu. Yani böyle nefesini tutarak izlediğin bir şey.
Ya ve finali de final yapıyor. Yani o ikisinin, özür dilerim Lınacığım ama söyleyeceğim, o ikisinin kavuşması zaten bekliyorsundur. Ve yani bütün bölüm boyunca Kirsten bize şey diyor finalde. Herkes her şeyini kaybetti. Pandemi öncesinden bir şey bulmak çok değerli. Yani bunun kıymetini bilin. Bütün dizi boyunca bunu söylüyor ve sonra kendisi Jeevan'la tanışıyor ya. O sahne, yani o sahneler olmasa ve bu sahnelerin hiçbiri kitapta geçmiyor arkadaşlar. O yüzden çok başarılı ya. Bir de şey, Jeevan kitapta aslında paramedik eğitim almaya başlıyor. Dolayısıyla sahneye koşmasının en başta sebebi inisiyatif alan bir insan gibi yansıtmak için koymuşlar sanki şeyde, dizide. O ayrıntıyı silmişler yani paramedik olmasının. Bir de Jeevan diyor ya Kirsten'la konuşurken, ben diyor reporter'ım diyor. Aslında magazinli, hani magazin dünyasındaymış zamanında. Ve Arthur Leander ve Miranda Carroll'ın şeylerini yaparmış. Fotoğraflarını çekermiş falan. Onun aslında Miranda ile bir ilişkisi var. Miranda böyle şeyden boşanmadan önce, Arthur bu havuz sahnesi var ya Clark'la oturdukları. O günün akşamında çok böyle bitkin bir şekilde, bu adam beni aldatıyor falan diye anladığı gün sigara içmeye çıkıyor evinin önüne. Orada şeyle karşılaşıyor. Jeevan'la karşılaşıyor. Jeevan bunları aylardır şey yapıyormuş, taciz ediyormuş yani fotoğraf çekerek falan.
Şu an çok ayrı bir yere geldi.
Mesela o hikayeyi alıp, o ilişkiyi alıp bambaşka bir ilişkiye dönüştürmüşler yani.
Bana da şey gibi gelmişti, hani bu adam niye koşuyor diye. Sonra Jeevan'ın panik atak olarak gösteriyor ya, panik atak hastası olarak. Yani orada adam rol yapıyor zannedip herkes duruyor. Ya da işte durması da şey, ama Jeevan kendisi panik atak hastası olduğu için orada direkt empati kurup yok bu rol yapmıyor. Çünkü panik atak, yani yanlış bilmiyorsam eğer, hani kalp krizi geçirdiğini zannetme, o hissi yaşama hali.
Evet, doğru.
Orada hani sahneye fırlamasını sanki sonra öyle bağlıyor gibi gelmişti bana.
Şimdi şöyle bir durum var. Bununla ilgili bir makale okudum. Show notlarına koyarım. Frank'in hayatına birazcık daha dikkatle bakalım. Dizi versiyonunda Frank bastonla yürüyor dizide. İşte ayağına şarapnel falan gelmiş Sri Lanka'da. Sonra işte o apartmanlarını birisi basıyor ve şey bıçaklıyor ya Frank'i. Orada biraz Frank hani ben bu evden ayrılmıyorum diyor. Orada biraz hani intihar sahnesi gibi. Ama tam da değil. Roman versiyonunda Frank tekerlekli sandalye kullanıyor. Dolayısıyla evden çıkamamasının ve hani pandemi şartlarında yaşayamayacak olmasını düşünmesinin önemli şeylerinden bir tanesi, faktörlerinden bir tanesi bu. Ve intihar etmeye karar veriyor. Yani yazıda da şeyden şikayet ediyor. Bir, daha büyük bir tema olarak. Yani neden herhangi bir engeli olan bireyler böyle bir felaket geldiğinde vazgeçen insanlar olarak yansıtılıyor ve sanki onların vazgeçmesi geri kalan insanların hayatını kolaylaştırsın diye falan. Halbuki yani engelli olan bireyler bu dünyada yaşamak için çok daha fazla dirayet gösterebilmiş ve farklı şartlarla nasıl savaşılacağı konusunda çok daha tecrübe sahibi insanlar. Dolayısıyla başka bir felaketle karşılaştığında da aynı dirayeti gösterebilecek, farklı yöntemler üretebilecek vesaire. Hani buraya dikkat çekmek istiyor. Dolayısıyla bu çok ableist dediğimiz bir perspektiften yazılmış diyor. Ve hani dizi uyarlarken de tekerlekli sandalyede de değil bastonla gösteriyorlar ya Frank'i. Yani able insanların able insanları izlemekten hoşlandığını ve onların gözüne daha iyi gözüksün diye o tekerlekli sandalyeyi ortadan kaldırdıklarını iddia ediyordu yani. Buna dikkat çekmek istedik. Beni bayağı düşündürdü.
Ben katılmadım yazıyor ya. Çünkü dizide benim görmeye alışık olduğumdan çok daha fazla engel temsili vardı. Mesela işte o kondüktör, bu Traveling Symphony'nin kondüktörünün gözlüksüz göremeyecek derecede ciddi bir şey olması, görme kaybının olması. Sonra orada iki kolu olmayan bir adam gayet aktif bir üyesi olarak oyuncular arasındaydı. Ondan sonra Jeeva'nın kendisinin ayağını ampute ediyorlar. En son da en yararlı olduğu zamanlardan biri o zaman vesaire. Hani yani bir tekerlekli sandalyeyi silme şeyi olmuş olabilir ama böyle çok bana adil gelmedi bu değerlendirme.
Sanki oradan sildiğini başka bir yere eklemiş falan gibi bir. Zaten hani bu tarz çok fazla tercih yaptığı için dizi. Yani dizinin ana hikayesi romanda yok diyoruz zaten. Ama düşünmeye değer yani. Koyarız notlara ilgilenen arkadaşlar bakabilir.
Bence de ilginç bir şeydi. Yani daha önce onu düşünmedim. Belki onu düşünmememin sebebi Jeeva'nın Frank'le işte sen de bizimle geleceksin değil mi? Hani artık bu yerden çıkmamız gerekiyor konulu 3-5 kere aralarında geçen sohbet vardı. Bunda Frank'in aynı zamanda sanırım ağrı kesicilerden ötürü mü bilmiyorum. Yani kokain belki ağrı kesicilerle başlayan bir bağımlılık sürecinin sonra işte kokain bağımlılığına evrilmesini görüyoruz. Ve hani yani Frank'in aslında bağımlılık, depresyon falan gibi de sıkıntılarının olduğu sinyalini veriyor bize. Belki o yüzden de hani onun devam etmeme isteğini ben direkt şeye bağlamamıştım. İşte ben hani fiziksel engele bağlamamıştım da hani böyle bir yaşama sevinci amacının kalmamasıyla falan alakalı gibiydi. Ama o örnekte keşke Frank de oradan o evden çıksaydı dedim sen bunlardan bahsettikten sonra. Yani hani sonrasında yolda başına ne gelir ne gelmez bilmiyoruz ama o evden keşke Frank de çıksaydı.
Peki diğer ilişkilere geçelim mi? Miranda'ya gelelim arkadaşlar. Miranda çünkü pandemiden sonra olmayan biri. Ama pandemiden sonraki en etkili karakterlerden bir tanesi yani. Yazıp 5 baskı yaptığı çizgi romanı 2 tane çocuk tarafından İncil haline getirildiği için böyle bir şey söz konusu. Ya o Tyler meselesi, çocuklar, çizgi roman, çizgi roman sizce neyle alakalıydı? Buraları takip edebildiniz mi? Onu merak ediyorum. Ben şimdi hem romanını okudum, döndüm, bir daha izledim, dinledim falan. Kafamda bir şeyler az buçuk oturmuş durumda. Ama ilk izleyişimi hatırlıyorum. Bu ne be, bu ne be falan deyip durmuştum yani. Sizin o yüzden izlenimlerinizi merak ediyorum.
Benim çizgi romanla ilgili tabii muhtemelen kaçırdığım çok şey olmuştur. O yüzden senin cevaplarını ben çok merak ediyorum. Ama şey detayı benim çok hoşuma gitmişti bu çizgi romanla ilgili. Hakikaten incirleri haline geliyor çocukların ve çocukların hayatta kalabilmeleri ve bir şekilde kendilerini koruyabilmeleri de bu çizgi romana çok bağlı. Yani onu da görüyorsun. Hatta galiba dizide de söylüyor onu Kirsten. Şey diyor, benim dünyam yıkılmadı çünkü benim dünyam zaten bu kitaptı. Ama mesela yetişkinlerin dünyası tamamen yıkılıyor. Yani düşünsene her şey yok oluyor ama çocuk sadece o kitaba bağlı büyüdüğü ve şey yaptığı için hayal dünyası ve belki muhtemelen kendi bütün dünyası o kitaptan ibaret olduğu için o onlara bir işte yol mu gösteriyor? Çünkü o şeyde de çizgi romanda da sanırım bazı acılar yaşamış ve uzayda tek başına dünyaya ulaşmayı mı bekleyen öyle birisinin hikayesi var yani şeyde. O yüzden tam onların yaşadığı travmatik olaylarla da benzer şeyler var ki zaten ailesini kaybeden bir yazardan bahsediyoruz. Kendisi de çünkü bütün ailesini kaybettiği için o yazdığı çizgi roman onun için aslında belki bir kendini anlatma yöntemi ve basmak da istemiyor zaten. Sadece 5 tane kopyası var. Sanırım ki başta biz sadece bir tane kopyası var diye ilerliyoruz aslında. Sonradan başka çocukların da eline geçmiş olduğunu görüyoruz.
Ya ben bu çizgi roman Tyler Prophecy, Kehanet ve Tyler'ın çocukları arasındaki ilişkiyi çözmekte bayağı uzun bir süre zorlandım. Çünkü dizinin içine Tyler girdiği andan itibaren sanki bir terörist olarak yorumlanıyor. Ve Kristen'ın gözünden de Tyler'ın bu kehaneti işte kitaptan bazı pasajları alıp bunları kehanet olarak çocuklara yutturup sonra çocukları ailelerinden koparıp çocuklara kendilerini intihar bombacısı olarak kullanmalarına kadar varacak. Hani çocukları manipüle ettiğini falan. Chris'in gözünden Tyler'ın olayı bu. Ama sonradan öğreniyoruz ki aslında Tyler, yani çocukların yanından Tyler'ın ayrılmasıyla beraber çocuklar kehaneti ya da işte o çizgi filmin mesajını farklı şekilde, çizgi film diyorum ya, çizgi romanın mesajını farklı şekilde yorumlamaya, okumaya ve ona göre hareket etmeye başlıyorlar. Ve Tyler'ın Kristen'e dediği şey, ben olmadığım zaman anlatı değişiyor. Yani böyle bir şey, tehlike durumu söz konusu. Ya bir yandan Tyler orada çocukları manipüle ediyor. Bu çok net. Hani bana bağlı sizin şeyiniz, bilinciniz ve yorumlama yeteneğiniz. Ama bir yandan da bence burada şey olayı var. Yani çocukların Tyler olmadığında o metinle nasıl bağlantı kuracaklarının aracısı olmadığında, bir metodoloji olmadığında metinle bağlantı noktasında.
Kutsal kitapla ilişki ve peygamber olmadığında ne oluyor aslında yani?
Evet, yani biraz yarım akıllı olmaları, yani şimdi çocukları kötü manada demiyorum, yarım akıllı çocuk dediğin hani şey, bilişsel olarak henüz gelişimini tamamlamamış birisi. Öyle olduğunda o metinle ilişkisi bir yerden sonra şey oluyor, bozuluyor ve onu çok çok çok çok korkunç şeyler yapmaya itiyor. Yani aslında Kristen'in o çizgi romanla bağlantısı ne kadar dönüştürücü ve iyileştiriciyse, Kristen'in kendi yaşadığı problemlerle dünya içinde kendini bulduğu dünya ile ilişkisini devam ettirmesinde ne kadar olumlu bir rol oynuyorsa o İncil dediğimiz kitap. Burada da bu çocuklar aslında Kristen'in yaşadığı travmayı yaşamamış, pandemi dünyasına doğmuş insanlar, o büyük kaybı yaşamamış insanlar. Ama onların da kitapla ilişkisi o kadar, hani bana hep şeyi hatırlattı açıkçası ya, güncel olayları hatırlattı. Hani İslam'ı yanlış yorumlayıp bunun üzerinden hani sivilleri katleden vesaire kişileri hatırlattı. O çocukların çizgi romanla bağlantısı, çizgi romandan ilham alarak yaptıkları şeyler. Bilmiyorum, ne düşündünüz?
Yarım akıllı olmak için çocuk olmaya
gerek yok. Sünnetin önemi falan sonucu çıkardım ben bu anlattığından.
Selefiliğe karşı bir yorum oldu bence.
Ya sünnet değil de, yani mesela bir kitabı, ya bir metni okuyabilme şeysi ya, yetisi, yani bir metni değerlendirebilme şeysi diyebiliriz.
Yani aslında güzel bir noktaya değindin. Bir de benim anlamadığım belki de bir şey var. Bu önceden gittikleri yerde çocuklar kendilerini patlatmadı mı? Yani hani Traveling Symphony'yi yok etmek istiyordu. Neydi
orada
o? Neyi kaçırmışız?
Ben bıçaklandıktan sonra Hayley anlatının kontrolünü eline aldı. Hayley de çocuklardan bir tanesi. Ben anlatının kontrolünü kaybettiğim için o mayın patladı dedi.
Aynen.
Peki
tamam,
o zaman
hatırladım.
O mezar işaretlerini, bütün o Traveling Symphony'deki insanların adı yazan mezar işaretlerini de mi çocuklar yapmış?
Ya hayır, aslında bence Tyler insan öldürüp öldürmeme konusunda çok pek hassas bir insan değil yani.
Bence o bir sosyopat yani. Evet. Bence çocukluktan itibaren
sanırım
bir sosyopat yani o.
Olabilir ve kitapta galiba biraz araştırdığım kadarıyla daha gaddar birisinden bahsediyoruz. Yani karanlık bir figür anladığım kadarıyla.
Kitaptaki versiyonu anlatayım mı? Tyler elinde iki tane kitabı geçiyor küçükken. Biri İncil, biri bu çizgi roman. Şimdi diziden İncil'i silmişler bir kere.
Keşke koysalarmış. Evet, çok daha dinamik olurmuş.
Evet, ama böyle şey yapmamak için, bilmiyorum, belki daha hassas olmak için hani Hristiyan izleyicilere karşı böyle bir şey, yeni bir karakter çizmişler. Sanki dizidekiler bize daha şefkatli davranmışlar Tyler'ın hikayesinde diye hissettim. Çünkü romandaki versiyonu İncil okuyup, bu çizgi romanı okuyup gerçekten kafayı yemiş, peygamber olmuş ve insanları öldüren bir figür. Yani tamamen gaddar bir figür ve ölüyor da zaten. Hani ailesiyle kavuşması falan filan, oraların hiçbiri yok. Ölüm sahnesi de şöyle, orada kırmızı bandanalar tarafından öldürülmüş bir çocuk vardı ya, böyle çok tatlı bir beresi olan çocuk. Sanırım ona benzer bir figür var. Bu şeyin içinde, Under the Sea. Ama o insan öldürme fikri, yani peygamberin yaptığı şeyleri izleme konusunda şüpheleri var. Kirsten bu kitabı söylüyor. Hayley hani şey yapıyor ya, kitabı okuyor ve anlıyor bu çizgi romanın sadece bir kitap olduğuna, bir kehanet olmadığını anlayıp gidip çocuklara şey yapıyor ya. Benzer bir sahne düşünün. Orada bir tane çocuk öğreniyor. Elinde silah var. Normalde Kirsten'ı falan öldürecekken dönüp peygamberi öldürüyor. Ve Tyler aslında bu şekilde ölüyor. Yani o hikayeyi tamamen değiştirmişler. Bambaşka bir Tyler yazmışlar.
İyi ki değiştirmişler. İyi ki bambaşka bir Tyler yazmışlar. Son 2-3 bölümde Tyler'ın annesiyle ve Clark'la olan iyileşme süreci olmadan, sonra Jivan'la Kristen'in tekrar karşılaşması olayı olmadan, bu anlatıda geride ne kalacaktı, insanı etkileyecek, hiçbir fikrim yok. Ama şey de demek istiyorum ben size. Yani bence ben Tyler'ı niye böyle kötücül bir niyeti olmayan bir yerden okudum. Yani kötü bir niyeti yok ama kötü şeylere sebep oluyor gibi okudum. Çünkü en başından beri bize Kristen'e dair söylenen şey, Kristen'in çok tehlikelere karşı o pandemiden sonraki ilk birkaç senede yaşadığı, işte bu kırmızı bandanalılarla yaşadığı sıkıntılardan falan ötürü, böyle her köşeden onun üzerine böyle bir tehlike atlayacak falan diye bekleyen, biraz paranoyak bir tip oldu. O yüzden Tyler'la ilk karşılaşmalarında Tyler'ın söylediği bu kriptik şeyleri Kristen'in biraz daha kötü bir yerden yorumladığını ve onda tehlike olmadığı halde tehlike görmeye çalıştığını falan ve sonrasında da aslında Tyler'ın hikayesini anladığı andan itibaren Tyler'ın büyük bir tehlike teşkil etmediğini, sadece kendisini yeniden ifade edebilmesinin ve yaralarını sarabilmesinin yönteminin Kristen'ın sahip olduğu o aracı, yani sanat aracını Tyler'la paylaşması falan, bütün bunlar aslında bana şey gösteriyor. Yani bizim de izleyiciler olarak çok tehlikeli, işte bak 2-3 bölüm boyunca biz işte bu çocuklar patladı mı patlayacak mı falan diye bekliyoruz. Bütün bu beklentilerimizin böyle bu beklentilerimizi sorgulamaya bizi ittiğini hissettim dizinin. Sen kötü bir şeyler olmasını bekliyorsun çünkü insanlardan hep kötülük görmüşsün ama öyle olmak zorunda değil. Hani farklı bir post pandemi dünyası mümkün falan gibi bir şey. O yüzden ben Tyler'ı şey yapmak istemiyorum, sosyopat olarak görmek istemiyorum. Kötü şeylere sebebiyet vermiş ama kötü niyetli olmayan bir insan olarak.
Bir de yani Tyler olmasaydı sondaki Hamlet olmayacaktı. Biraz ondan da bahsetsene. Bana mesaj attığında çünkü o son sahneden çok etkilendiğini söylemiştin.
Ya mükemmeldi. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Tyler'ın hikayesiyle Hamlet'in hikayesi o kadar benziyor ki resmen bu tüm dizi aslında bir modern Hamlet uyarlaması. Hani işte böyle 1990'lardaki romantik komedileri, işte bilmem bir Shakespeare'in bilmem nesinin uyarlaması falan filan deniyor ya hep böyle. Yani bu da modern bir Hamlet uyarlamasıydı. Çünkü babasının ölümüne sebep olduğu olan amcasıyla annesinin evlenmesinin üzerine yaşadığı o büyük hayal kırıklığı işte Hamlet'in. Aynı şekilde Tyler da babasıyla aralarının kötü olduğunu bir şekilde hissettiği, babasının yakın arkadaşı Clark'ın pandemiden sonra kendisiyle annesini böyle kol kanat altına alıp ondan sonra ama işte Tyler'a zorunlu bir karantina yaşatmasıyla, o karantinayı hiç atlatamadı Tyler ve hani kendisine ihanet etmiş gibi hissediyor Clark'ı ve annesini de Clark'la biri olmuş, kendisine karşı dönmüş olarak kodluyor.
Şey de söyleyelim, dur, o Tyler'ın yaşadığı diğer travma da şeydi. Onların olduğu havaalanına inen bir uçak var ve o uçakta insanlar var ve enfekte olmuşlar. Hatta bu bizim en sonunda görüyoruz. Kitabın yazarı bir şekilde iletişime geçiyor çünkü Clark'ın ve o çocuğun işte annesinin falan o havaalanında olduğunu biliyor ve diyor ki pilota, bu insanları sakın uçaktan salma çünkü havaalanında yaşayanlar şu an enfekte olmamış bir bölgedeler. Onların hayatının söz konusu olacak. Zaten uçaktakiler ölecek diyor. Ve uçaktan Tyler kendi kendine otururken dışarıda bir adam iniyor. Gerçekten de zombi gibi iniyor yani uçaktan. Yani adamın yürüyüşü vesaire. Sonra Tyler da çok zeki bir çocuk aslında. Diyor ki ya bu adam buradan kurtulduğuna göre enfekte olmamıştır ve şeydir, immündür yani. Sonra o çocuk işte şeyi getiriyor. Uçaktan inen adamı havaalanına getiriyor. İşte annesi Clark vesaire görüyor. Tabii insanlar korkuyorlar. Bu adamın herkesi öldüreceğinden, herkese virüs bulaşacağından.
Zombi diye bağırıyorlar.
Aynen, evet yani. Ve ben de düşündüm, o an ne yaparsın hakikaten? Öleceksin yani, saatler içerisinde öleceksin. Ve o sırada Clark'ın sonradan sevgilisi olan bir adam şak diye vuruyor. Yani çocuğun yanında adam var. Yani o gelmiş kurtulmuş olan adam var ve onu başından vuruyor. Ve tabii o sahne, yani o çocuğun atlatabileceği bir sahne değil. Anne yanına falan geliyor ama millet de çocuk acaba nasıl bir travma yaşadı? Ne oldu? Kimsenin umurunda değilmiş gibi. Yani o yaşadığı travmaları da düşününce Tyler'ın, yani orayı terk etme vesaire şeyi daha da iyi anlayabiliyorsun. Onu da söylemek istedim.
İşte o dediğin travma bence Tyler'ı sadece Hamlet değil Peter Pan yapıyor aslında. O çocukları toplaması, ondan sonra yetişkinlerden nefret etmesi. Hatta şey, bir tane takip ettiğim bir YouTuber, bir İrlandalı bir kız var. Pandemi döneminde doğum yaptı ve çocuğunun gerçek adını internet ortamında kullanmıyor. Ona lakabı Baby Pan diye bahsediyor çocuğundan. Böyle hani pandemi ve Peter Pan bağını, yani kurmuşlar mıdır bilmiyorum ama bana biraz şey de geldi, böyle bir Peter Pan hikayesi de var yani Tyler'da. O açıdan da kızamıyorsun. Hem çocukları kaçırıyor ama bir yandan da aslında kendi de kaybolmuş bir çocuk. Öyleydi değil mi? Peter Pan'ın etrafındaki çocukların öyle bir lakabı vardı.
Yani aslında Tyler şeyi ifade ediyor birazcık. Pandemi sürecini görmüş, yaşamış ve birilerini kaybetmiş olan kişiler arızalı, engelli. Bu insanlar işte hiçbir zaman için olaylara vermeleri gereken açık tepkiyi vermeyecekler. Hep işte savunmalarını, duvarlarını yükseltmiş olacaklar.
Bu insanları iyileşemeyecekler.
Bu insanları ortadan kaldıralım ve hiçbir acı ve sıkıntıyla sınanmamış çocukları bırakalım. Hani sanki böyle şey, cennet tasvirleri olur ya, işte cennette üzüntü olmayacak, bir şey kayıp olmayacak, sevdiklerinden ayrılma olmayacak falan. Hani onun gibi bir şeyi dünyada gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu da mümkün değil tabii ki yani. Çünkü o çocuklar şu anda yaşamadılarsa bundan birkaç sene sonra, birkaç ay sonra, yani acı daimi yani.
Orada birkaç tane ben söz not almışım. Yani bu geleceğe, geçmişe dair böyle sürekli özlü sözlerini söyleyip duruyorlar. Tyler'ın deyip durduğu, there is no before. Geçmiş diye bir şey yoktur. Bu birazcık şey, geçmişte olan olaylarla yüzleşmeyelim. Hani bir an bile üstüne düşünme, yaşamaya devam et gibi bir şey. Ama bir yandan da geçmişten tıkalı kalmış bir insanın bunu söyleyip durduğunu görmek biraz hani ironisi oydu. Diğer bir şey, bunu Clark söylüyordu galiba. We have to abandon the future. Yani geleceği terk etmeliyiz. Bu da şey gibi, hani bir medeniyet vardı, gelecek tasviri vardı kafamızda. Hani bunu terk etmeliyiz çünkü başka bir şey oldu.
Herhalde o yüzden en son şey diye birleştiriyorlar. Geçmiş de yok, artık gelecek de yok, sadece şu an var gibi bir özetleyici evet. Bir şey de söylüyorlar.
En son da şey dediler, past is safe, everything else changes. Bu da çok hoşuma gitti.
Ya çok hoşuma gidiyor, böyle küçük küçük laflar ama çok hoş laflar değil mi?
Ya şey bana konusunu da konuşalım mı? Bu Clark'ın kurduğu müze mevzusunu. Müzenin adı neydi?
Medeniyetler Müzesi. Medeniyet. Museum of Civilization.
Ya ona geçmeden ben çok küçük bir yorum yapmak istiyorum. Gelecek mevzusu biraz şey, çocuk en son indirdiğim şey kapitalizm sayfasıydı Wikipedia'da diyor ya. Gelecek biraz da kapitalizmin çok vurguladığı bir zaman dilimi gibi geldi bana izledikten sonra. Yani sana sürekli bir şey vaat etme, umut verme, işte hani bugün yediğim bana yetsin kafasından ziyade sürekli işte hani emekliliğini planla, şunu yap. Yani konfor artırmanın genel olarak gelecek kaygısıyla ilişkili olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Hani çünkü orada bir şey falan muhabbeti var ya, işte Arthur'un babası komünistmiş ama sonra işte first class'tan aşağı uçmak istemiyormuş falan. Minik minik hani ideolojilerine göre insanların farklı zaman dilimlerine nasıl takılıp kaldığını sanki eleştiriyordu gibi.
Bu şeyi hatırlıyor musun? Annesinin verdiği tepki kapitalizm entresini gösterince Tyler'a. Ya kaybolursa falan tarzı bir şey diyordu. Annesi de böyle baktı. O zaman tekrar icat ederiz dedi. Ben onu şey gibi anladım. Yani şimdi kapitalizmden bu sayede kurtulduk falan gibi değil. O anlamda öyle boş bir umut, ütopya falan dizisi değil bu yani. Hani kötü olan şeyleri de tekrar biz icat ederiz. Sen hiç merak etme der gibiydi yani sanki.
Ya onu bir de şöyle de düşünmek de lazım belki. Şimdi normalde iki ayrı dönemi düşündüğün zaman, hadi diyelim kapitalizm sonrası ve öncesi gibi. Şimdi öncesinde öyle bir sistem yoktu ve insanlar bir şekilde hayatını işte kendi sistemleriyle devam ettiriyordu. Ama bu insanlar için kapitalizmi ve kendi refah seviyelerini de düşün. Yani bu bir de yaşayan kalan insanlar da böyle zenginliğin şeysindeler. Yani kendi özel jetleri falan var. O yüzden hani ben düşündüm acaba bunlar gelecekte nasıl bir dünya kurarlar diye. Pandemi öncesi insanlar var olduğu sürece geçmişi geri getirmeye çalışacaklar kesin. O yüzden hani bana şey gibi geldi, acaba gelecekte bunlar nasıl bir şey kurar diye düşündüğümde sanki kapitalizm tekrar geri gelirmiş gibi ben hissettim açıkçası. Yani hani o kadar. Bir de Museum of Civilization'da bu bütün icatları şeyleri görürsün ya, illaki bir de eğitime başlamışlar, çocuklara eğitim vermeye başlamışlar vesaire. Hani ileride kesin gelecek diye ben bekledim yani.
Ya burada hafıza önemli dediğin gibi. Hani geçmişin hafızası bir şekilde geleceği nasıl şekillendirdiğini etkiliyor. Bir yandan da ama şu da söz konusu. Bizim okuldaki bir sosyoloji hocası, toplumsal yapı çalışmaları yapan John Levy Martin, onun bir kitabı var. O kitapta şeyden bahsediyor. İnsan örgütlenmelerinde ikili ilişkiler, üçlü ilişkiler, yani küçük sayılarda eşitliği muhafaza etmek, eşitlik ilkesini muhafaza etmek mümkün. Ama bu organizasyonlar, insan örgütlenmesi sayısı arttıkça, daha fazla kişiyi içermeye başladıkça eşitlik ilkesinin sürdürülebilirliği mümkün değil ve her zaman için İlişkiler hiyerarşik olmaya mahkum gibi bir argümanı var. Yani bu aslında dünya nüfusu arttıkça birebir katılmacı demokrasi yerine işte senin adına karar verecek olan kişiyi seçmen ve daha sonra o karar vermek için seçtiğin kişilerin arasında bir konuların işte konuşulup bir karara varmaları, hani böyle bir heyet şeysi falan. Bütün bunlar aslında scale meselesi, yani küçük düzeyde mümkün olan şeylerin büyük düzeyde mümkün olmamasıyla alakalı. Bence o yüzden mesela sırf o çocuklar bile, daha önce geçmişe dair hiçbir hafızası olmayan kişiler bile dünyayı yeniden popüle etmeye başlamış olsa, birkaç yüzyıl içerisinde bu tarz sıkıntıların tekrardan baş göstermesi çok muhtemel gibime geliyor benim.
Bu Alex'e telefonu anlatıyor falan ya, o sahneler çok hoş değil miydi? Yani nasıl yani? Şimdi siz buna bakıp dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kişiyle istediğiniz zaman görüşebiliyor muydunuz falan diye soruyor ya, böyle çok basit bir soru. Öyle bir güzel çekmişler ki bütün bunlar, böyle durup düşünüyorsun, aa evet falan diye, böyle sana o vakti veriyor yani dizinin akışı içerisinde.
Bir de şeye girmiyor musun direkt şimdi, hani biz aslında Kirsten'ın yerindeyiz. Yani hani böyle bir şey, pandemi de yaşamış olduğumuz için daha çok Kirsten açısından bakıyoruz yani. Şeyi de düşünüyor insan, ben onlarda da açıkçası strese girdim bir ara, dedim ki bu devletler işte bu insanı kurdudur meselesinden girmem yani, şey yapmam. Güvenlik yok ortada, bir devlet yok. İnsanlar acaba gelecekte devleti nasıl kuracaklar? Nasıl bir sistem olacak? İşte mülkiyet hakları nasıl gelecek? Ya da gelecek mi? Yani böyle çok insanı derin meseleler üzerine, yani şu anki olduğumuz noktaya nasıl geldiğimiz üzerine de çok fazla düşündürüyor. O yüzden mesela belki yavaş yavaş da sıcak kafaya da girmeye de başlayabiliriz ama mesela sıcak kafayla ben karşılaştırdığım zaman bu kadar derinlikli bir hikaye görmüyorum. O yüzden bu kadar varoluşun üzerinde, kendi varoluşumuz üzerine düşünmeye iten, sanat üzerine, survival üzerine düşünmeye iten çok güzel bir dizi yani.
Evet. Yavaş yavaş sıcak kafaya geçmeden benim iki mevzuda konuşmak istiyorum. Bir tanesi doğum ile ilgili olan bölümü bence kesinlikle konuşmalıyız. İkincisi de, önce ona başlayalım. Yazdıkları son, yani Medeniyetler Müzesi'nde bir şekilde bu güneş panelleriyle aslında elektriği, teknolojiyi falan bir şekilde ayakta tutabiliyorlar. Öyle bir umutla bitirmiş bence şey. Hani bu geçmişteki dünya, geçmişteki teknolojiye erişimimiz olacak mı yani? Sorusuna dair. Orada öyle bir cevap var. Evet, burada bir takım insanlar bunu bir şekilde ayakta tutabildiler gibi.
Geçmiş de var, gelecek de var diyor aslında gibi. Sonunda.
Evet. Romanda
çünkü
şöyle oluyor.
Geleceğin olması bence şeyle de alakalı. Yani bu orada araya girmek istemiştim ben, hani gelecek konusundan bahsederken. Hani gelecek dediğimiz şey aslında bireysel olarak bir biyolojik zaman mevzusu var. Yani doğuyorsun, büyüyorsun, ölüyorsun. Hani bu her koşul altında var olan bir şey, kişinin şahsi geleceği. Ama toplumsal olarak gelecek dediğin zaman, bu işte kapitalizmle bağlantı kurduk ya, onun altını çizmek gerekir. Yani elindeki araçların yarını bugünden farklı kılabilme potansiyeline sahip olması. Şimdi eğer ortada dönüştürücü, işleri kolaylaştırıcı, keşfettirici bir altyapı yoksa, o zaman yarının bugünden farklı olmasını beklemezsin. Yani insanların yaşam biçimlerinin, ilişkilenme biçimlerinin, gündelik hayatlarını idame ettirme biçimlerinin. Orada aslında müzesi, medeniyetler müzesi insanlara geçmiş farklıydı, gelecekte farklı olabilir yapıyor. Bu mesajı veriyor. O açıdan korkmaları da bence çoğu insanın daha farklı bir gelecek nasıl olacak ki sorusundan korkmaları da çok normal. Bunu durdurmaya çalışmaları falan da normal yani.
Ben kitabı okurken çok şaşırdım. Medeniyetler Müzesi'nde bu teknoloji muhabbeti yok kitapta. Hani birisi Miles gibi bir karakter hani böyle yapmış da güneş panellerinden elektriği tutmuş falan, böyle bir şey yok. Traveling Symphony nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyorlar müzede de. Ama şöyle bir şey oluyor. Kitabın sonunda Jeevan böyle uzaklara bakarken bir şehrin ışıklarının yandığını görüyor. Yani hikayede hiç geçmeyen birileri bir şehrin ışıklarını yakabilmiş. Yine aynı mesaj ama çok farklı şekilde verilmiş.
Bir de şöyle bir şey de aklıma geldi. Şimdi bu virüsün biz nasıl yayıldığını da bilmiyoruz ya. Yani bu virüsten hiç etkilenmemiş mesela atıyorum Amazon bölgesinde yaşayan insanlar falan ya da belki dünyanın başka bir yerinde ama teknolojinin daha da ileride olduğu fakat bu yayılma şeyinden uzak belki bazı yerler var ve oralar aslında bu teknolojik şeyi götürecek gibi de düşündüm bir ara.
Evet, doğum sahnesi, doğum kliniği hakkında ne konuşmak istiyorsun Servet?
Benim için izlemesi çok zor bir bölüm. Siz de öyle hissettiniz mi? Önce onu sormak istiyorum. Yani Jeevan'ın başına neler gelmiş? Onu izlediğimiz bir bölüm oldu full. O açıdan çok değerliydi. Ama o gerçekten bütün doğumların aynı anda denk gelmesi falan çok korkutucuydu yani. Önce siz konuşun, sonra ben kaçırmış olabileceğiniz birkaç ayrıntıdan bahsedeceğim.
Jeevan'la Kristen kabinde bir kavga ediyorlar. Çünkü Jeevan Kristen'ın çizgi romanını ormanda atıyor. Kız kafasını kitaptan kaldırmıyor. Kızım çevrene bak biraz falan gibisinden. İşte kız al onu oradan al falan diye çok tepki verdiği zaman Jeevan gecenin bir yarısı çizgi romanı almaya gittiğinde hayvanlar onu parçalıyor ve işte çok korkunç bir halde hayatta kalacak mı kalmayacak mı halindeyken onu bulan bir kadın onu bir kliniğe, doğum kliniğine getiriyor. Bir mobilya dükkanını doğum kliniğine çevirmişler. 20 tane falan hamile kadın var ve hepsi aynı anda doğuracak. Nasıl oldu öyle bilmiyorum ama.
Şöyle bir ayrıntı yakaladım. 267 gün geçti diyor pandemiden. 9 aylık bir süreç. Sanki böyle pandemi çıktığı gün hamile kalanlar falan gibi bir şey o anladığım kadarıyla.
Bir de orada özellikle Jeevan'a da gelen ve bulan kişi onun da doktor olduğunu biliyor. Yani radyonun oradaki bu baştaki önemi de onu doktor olduğu için hepimiz doğuracağız ve yeterli doktor yok yani, o yüzden de ona hem yardım edip hem de onun onlara yardım edeceğini düşündükleri için de yapıyorlar.
Evet. Orada neticede bir sürü kadın doğum yapıyor. Çoğu aynı gün yapıyor. Bu ilk başta ikinci bölümde Traveling Symphony bir tane şehre gidiyor ya, peygamberle karşılaştıkları şehir. Orada bir heykel görüyorlar. Hatta o şehrin adını hatırlıyor musunuz? O şehrin adı Saint Deborah by the Water. Sonra orada bir Saint Deborah'nın heykelini görüyorlar. Saint Deborah kucağında bebek olan bir aslında ebe. Aslında o Terry şeydeki doktor, bizim 9. bölümde gördüğümüz doktor, asıl adı Deborah'ymış. Ama kocamın adı Terry'ydi, o yüzden Terry dedim pandemiden sonra diyor. Birisini de pandeminin ikinci yılında görüyoruz. Bir tanesini de pandeminin 20. yılında görüyoruz. Hatta Kirsten'ın arkadaşı diyor ki, bak Saint Deborah'ın heykeli, benim de heykelimi yapsınlar. Diyor Kirsten Donna, sen Chemical Fire'da mı öldün diyor. Dolayısıyla o Terry demek ki belli bir zaman sonra bir Chemical Fire'da ölecek. Ya bu timeline'ları o kadar iç içe geçirmişler ki 2-3 kere dizi izledikten sonra bu şeyleri kurmaya başlıyorsun. Hatta şöyle de bir ayrıntı var. Bayağı saçma bir ayrıntı. Bence sadece eğlenmek için koymuşlar. Süpermarkette bir tane kasiyer var ya. Ne oluyor bu flu, önemli bir şey mi falan diye soran. Onun da isim şeyinde Terry yazıyormuş.
Ama bu kadar bilir mi acaba?
Kocası. Doktorun kocası değildir herhalde.
Değildir herhalde.
Falandı yani o çocuk. O bölüme dair benim en çok hoşuma giden şey herhalde şu oldu. Yani Jeevan en başından beri çok hayatını, yani nasıl paparazzi oldu bilmiyorum ama hayatını böyle hizmet odaklı, hani çevremdeki insanlara bir iyiliğim olsun, bir yardımım olsun falan, çok filantropist bir insan ve bunu bazen isteyerek bazen istemeyerek kendini o tarz pozisyonlarda buluyor. Ve o kadınlara gösterdiği şefkat, yani bazen insan bir işi kendisi yapmazsa kimsenin yapmayacağı gerçeğiyle yüzleştiğinde ona bir güç geliyor ve bunu yapabiliyor ya. Onun orada yaptığı ebelik, o destek vesaire çok dönüştürücü bir şeydi onun için. İzlemesi çok, ya özellikle erkeklerin bu konudaki işte aa nasıl ya regl kanımı falan, hani bu şeyleri nasıl diyeyim, çekingenlikleri, korkuları, tam her şeyi öcüleştirme şeyleri, eğilimleriyle karşılaştırdığın zaman bir kendisiyle hiçbir kan bağı olmayan 20 tane kadının doğumuna bu şekilde profesyonel de bir şeyi hazırlığı olmadığı halde yardımda bulunuyor olması, izlemesi gerçekten insanın kalbini okşayan bir şeydi. Ve daha sonra da bunu yine ben okuduğum ya da izlediğim Station Eleven şeylerinden, review'lerinden bir tanesinde duyduğum zaman aa evet ya dedim, yani yakalayamamıştım. Ama Jeevan'ın o noktada hem erkek kardeşine hem kız kardeşine dönüştüğünü görüyoruz. Yani kız kardeşi bir doktor, o da o günden sonra doktor unvanını alıp insanlara sağlık hizmeti vermeye başlıyor. Ve o gün ayağı ampute olduktan sonra erkek kardeşi gibi yürümeye başlıyor. Onu da şey demişlerdi, yani biz kaybettiğimiz sevdiklerimiz her zaman için bizim içimizde yaşamaya devam ederler. Jeevan'da da kız kardeşi ve erkek kardeşi bu şekilde yaşamaya devam etti diye bir şeydi. O da çok şairane bir şey yani.
Evet, son söyleyeceğiniz başka bir şeyler var mı Station Eleven'la ilgili? Ben mesela şeyde çok etkilendim. Alex'le kavga ediyor Kristen. Alex kalmak istiyor. Kristen yani yola çıkmak istiyor. O da neden yola çıkıyoruz diye kızıyor Alex. O da geri gelmek için diyor. O beni çok etkiledi, o cümle. Umut ve umudun önemi, bir şey beklemek. Ya o yeni dünyada o Traveling Symphony'nin sunduğu asıl hizmet o tiyatronun kendisi, sanatın kendisi değil. Onların seneye geri dönecek olmaları.
Benim son söylemek istediğim şey, çok teşekkür ederiz bu güzel yapımladan haberdar olmamızı sağladığın için, buna vesile olduğun için.
Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz için. Ben de The Watch podcast'a teşekkür ediyorum. Onlardan öğrenmişim. Geçen bölümde şey deyip duruyorum. Bir podcast'ten duydum. Hiç referans vermemişim. Ringer Network'ın The Watch podcast'ından duymuştum. Onları da tavsiye ediyorum.
Psikolojik, yani insanda etki bırakan bir dizi hakikaten. Yani ben her bölümü, özellikle ilk 3-4 bölümü izledikten sonraki çok böyle sonlara doğru ve başlarda çok ciddi olaylar oluyor. Gerçekten kendi hayatıma ve düşünce sistemime etki edecek çok şey oldu bu dizide. O yüzden ben de etkilendim yani hakikaten. Bir de şey güzelliği de vardı, onu da söyleyeyim. Mesela bir herhalde bunu da yayınlarken şey yapmışlar. İkili ikili mi yayınlamışlar, ikili üçlü mü yayınlamışlar? Yani bir geçmiş bir gelecekli böyle yayınlamışlar. O açıdan da biraz değişik bir sistem. Yani düşündüğün zaman normalde ya bölüm bölüm gelir ya hepsini koyarlar falan. Ama böyle bir geçmiş bir gelecek, bir geçmiş bir gelecek, birazcık farklı bir dizi sistemi de vardı.
Ya ben çok beğendim diziyi genel olarak ve böyle hiç bitmezmiş mevzular gibi geliyor. Biraz böyle şey, Miranda karakteri herhalde beni çok etkiledi. Yani başta hiç o bağı kuramadım. İşte böyle şeyle bile yüzleşmek, işte MC yazıyor. Adama soruyor, bu kim diyor. Bu benim hayatımı mahveden adam, işte şey diyor. Diyorsun ki ha, bu bir herhalde eski oyuncu bir arkadaşı, erkek bir işte şey yaptı. Bu hikayeyi çaldı, bir şey yaptı falan. Hani böyle bir bambaşka bir şey bekliyorum. Yani o kadın I finished, yani ben bitirdim diye kitabı uzatmasına rağmen o kitabı onun yazdığını düşünmedim yani. Kendimden utandım sonra dizi boyunca.
Ben orada Dr. Love'ından bahsediyor diye düşündüm. Ben, bir tane adam var ya, astronot.
Ya ben ortak tanıdıkları biri bir şey yaptı ve kadın ona getiriyor. Ben bitirdim, sen de bitir. Hani bununla yüzleşelim falan diyor gibi bir hikaye olarak anlamıştım orayı. Ve sonrasında Miranda hep açtıkça, yani böyle lojistik gibi şey, bir sıkıcı bir iş yapan biri olarak işte böyle odalara kapanıyor vesaire. Sonrasında hani kitabın etkisini görünce birçok şeyde, işte Hamlet'i de aynı şekilde düşünebiliriz. Yani oradaki bir cümle, işte en çok söyledikleri cümle oydu herhalde. Canavarlar için biz canavarız. Yorum meselesinin ne kadar insanlığın ve medeniyetin kurucu unsuru olduğunu çok iyi gösteren bir diziydi bence. Yani sanatçıdan çıkıyor ya da hani kutsal metinler için de bu geçerli. Yani Allah bir şeyi indiriyor ama yorumla birlikte işte... Bunu bir ilahiyatçı, bir tanıdığım, başka bir tanıdığıma söylemişti. Oradan aklımda böyle bir şey kaldı da, hani sen de yani bir savaşın bir tarafı da Fatiha okuyup askerini gönderiyor. Diğer tarafı da okuyup gönderiyor. Biri asker oluyor, biri terörist oluyor, bir şey oluyor. Yani tam olarak bu aslında gibi geldi bana, hani Station Eleven meselesi. Orada bir yerde Kirsten'ın bir yorumu vardı, işte aslında Dr. Eleven bir çocuk vesaire gibi. Bir yandan da şey, yani hepimiz çocuk olmadan bu dünyada var olmak diye bir şey yok yani. Doğuyoruz, bizden önceki travmalarla bir şekilde dinliyoruz. Bir kısmını daha çok ciddiye alıyoruz, bir kısmını ciddiye almak istemiyoruz. Geçmiş geçmişte kalmıştır demek istiyoruz. Biraz işte ileriye bakalım demek istiyoruz. Bir yandan geçmişte böyle miymiş demek istiyoruz falan ve büyüyoruz. O çocuklar da büyüyecek. İşte bir büyümüş halinin nasıl bir şey olduğunu gösteriyor işte Alex de vesaire. Yani çok etkilendim.
Çocuk oyuncu da çok başarılıydı. Yani Kirsten'ın çocukluğunu oynayan. Bir de olgunlaşmış bir, yani olgunlaşmak zorunda kalmış da bir çocuk gibi de hissettim. Hatta bir yerde diyorlar ya, ya bu çocuk aslında çok kötü bir hayatı var ama bak hani hiç de belli değil diyor Arthur hatta. Yani sanki ailesinde yaşadıkları ve sonradan da yaşadıklarından dolayı böyle çocuk ama büyümek zorunda kalmış bir çocuk. Ve onu da o oyuncu yani mükemmel şey yapmış yani. Ben o yüzden Kirsten karakterini izlemeyi ayrıca yaptım yani. Çok çok başarılıydı gerçekten.
Yani oyunculuğa gelince bence Miranda'yı oynayan aktris de aşırı karizmatikti. Yani o kadın gerçekten o rolü taşıdı yani.
Evet, o zaman yavaştan daha belki konuşacağımız çok şey var. Mesela Clark'a çok odaklanmadık belki. Hani o adamın o adamı falan da bayağı konuşabilirdik ya da başkalarını, ama zaman kısıtımızdan dolayı birazcık bence Türkiye'de bir ara çok konuşulmuş. Yani sıcak kafaya belki biraz geçebiliriz. Bu dizi ben de böyle Netflix'e düştüğünde işte Top 10 falan ve Türkiye'de insanlar işte neyi temsil ediyor acaba, işte bu dizinin yansıttığı şeyler falan gibi bayağı bir tartışma dönmüştü galiba ve ben genelde beğenildiğini de gördüm. Ama daha sonra tabii birazcık araştırınca da açıkçası yani Ekşi Sözlük'ten vesaire falan aslında o kadar da belki de herkes tarafından yani böyle beğenilmemiş, onu da fark ettim. Ve kendimi zorladım hani açıkçası izlemeye, ilk bölüm, ikinci bölüm vesaire. Ama galiba bu bence bizim podcast'ın bölümünün bu kısmını sıcak kafa konuşamadılar diye koyabiliriz. Çünkü izleyemediler. Yani
çok
mikrofonu...
sıkıcıydı. Çok sıkıcıydı. Daha sıkıcı bir başrol yazamazlardı. Ben o adamı niye izlemeye devam etmek isteyeyim ki? Hiçbir motivasyonum yoktu. Ya fikir harika. Yani o hastalık çok orijinal bir hastalık. Yani Station Eleven ne grip yani, bir şey değil. Hiç orijinal bir fikir değil. Ama böyle mükemmel bir dizi yapmışlar. Burada da tam tersi. Aşırı orijinal bir fikir var. Çok güzel yerlere gidebilir. Ama gidememiş yani. Yani diziyi taşıyan hiçbir şey yok. O yüzden gidemedi. Yani şey yapamadım. Devamını getiremedim.
Aynen, bence de en büyük problemlerinden birisi akıcılık problemiydi. Yani belki atıyorum 10 bölümü varsa 5 bölüme sığdırsalar ve aksiyon üzerine geçse ve hani daha kondens bir şekilde bize verseler çok daha rahat izleyebileceğimiz bir diziyken, şimdi ağır ağır adamın söylediği şeyler işte vesaire, görülen o halüsinasyonlar vesaire birazcık insanı hadi artık ne olacak, sen niye immünsün ama istemiyorsun işte insanlığa yardım etmeyi, ne oluyor diye sürekli bir cevap aradığımız, beklediğimiz ama cevabın bir türlü gelmediği bir seriydi yani. O yüzden bence açıkçası izlemesi gerçekten biraz zordu ve sıkıcıydı. Hikmet Hanım, sen ne düşünüyorsun?
Ya ben de işte başta izlemeye başladık. Podcast'ten bağımsız olarak neymiş ki falan diye şöyle açıp bir bölüm izledim. Sonra ikinci bölümü izlemek içimden hiç gelmedi. Bu şey için hadi podcast'ta konuşacağız dedikten sonra yine bir bölümünü açıp kaldığım yerden devam edeyim dedim. Edemedim. Gerçekten hayatımda uzun süredir bu kadar sıkıcı bir diziyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Sebebini tam kestiremiyorum yani neden devam etmediğini, ama şunun farkındayım. Karakterler öyle bir oynuyorlar ki ya da dizi öyle bir yönetilmiş ki sanki Türkiye'de geçmiyor. Türk aktörleri almışlar ve Amerikan dizisi çekmeye çalışıyorlarmış gibi bir havası var böyle. Hiçbir ünsiyet kuramıyorsun karakterlerde, bir tanıdık gelen bir yan yok sana. Ki hani başrolü oynayan adam Leyla ile Mecnun'daki Yavuz Hırsız, yani Yavuz Hırsız'ı alıp nasıl bu kadar sevimsiz hani hiçbir, ya bilmiyorum, çok subjektif şeyler şimdi bunlar da, diziyi yermek istemiyorum
musun?
Ama
Yavuz olduğum şu an fark ettim, o kadar yani
o kadar Yavuz değil ki
o kadar Yavuz değil ki gerçekten. Bir de Fırat Albayram var, bir YouTuber yani şey, aynı zamanda aktör de, onu görüyorum sürekli bakınca.
Ya mesela çocuğun annesini oynayan karakter bir Türk annesinden olabildiğince uzak bir Türk kadını. Yani hani adama karşı o işte pasif agresif tavırları, hadi işte şey yapacaksan yap canım sen de, ne bekletiyorsun, ne oyalıyorsun bizi falan tavırları, şeyleri. Yani tamam işte bazı noktalarda fedakarlık yapıyor, işte kaçması için bir şeyler sinyal veriyor şu bu falan, ama bilmiyorum, üst sınıftan hani beyaz Türk bir kadın olduğu için biraz daha şey olabilir, ruhsuz olabilir, ama yani bu teyze gerçekten net o kadın tanıdıktı. Sonra o işte şu polis memuru var ya bir tane, bu adamın peşine düşen, hiç bırakmayan. O adamın tavırları, şeyleri sanki
o
böyle
adamın
bir...
ailesi varmış. O adam bayağı travmatik bir case yani, anladığım kadarıyla. O abuklayan bir ailesi var. Onları iyileştirmeye çalışıyor galiba. Böyle yani diğer dizide de hani çok travmatize olmuş tipler var ama... Ya Tyler'la bile bir bağ kurabiliyorsun, bir şey biraz anlayabiliyorsun. Burada böyle kötüler yani, one dimensional hepsi. O adamın tek özelliği o aileye sahip olması mesela. Bu başka bir karakteristik özelliği
yani
yok.
Bir duygusal derinlik geçmedi bize herhalde. Bilmiyorum, şimdi dizi en son bizim söyleyeceklerimiz bu kadar, sonra da bıraktık diyebilirim. Luna sen hepsini izledin, senin izlenimlerin ne oldu dizi hakkında?
Ya ben aslında bayağı heyecanla izledim ilk bölümleri falan. Sonlara doğru çok hayal kırıklığı oldu bende. Çünkü hep böyle o kurduğu dünyayı yani bir şekilde derinleştirmesini bekledim. Yani benim için hani abuklamak çok iyi bir fikir ve onu yani eninde sonunda bu hastalık nasıl başladığına dair bir teori. Yani tamam bir tedavi üstünde çalışılıyor falan ama hani nasıl çalışılıyor? Bir dille ilgili bir şey olduğu için hafızaya da çekilebilir başka bir şey de. Çünkü bir de böyle bir easter egg'ler vardı. Mesela bir çocukların abuklamadığı yalanını yayıyordu o SMK denilen kuruluş mesela. Ve sonra bunun gerçek olmadığını çok acı bir şekilde öğreniyorlar. O sahneyi anlatırken adam çocuk mavi balina diyor mesela. Mavi balinayı biliyor musunuz? Birkaç sene önce çok ciddi bir çocukları böyle intihara sürükleyen falan, sosyal olarak izole eden ailelerinden bir oyun vardı mesela, çok tehlikeli böyle. Yani böyle aslında dizide çalışılmış bir sürü unsur vardı diye düşünüyorum. Biraz böyle...
Bir şey soracağım. Kocaeli'nde ne oldu?
Bence Kocaeli olması, İstanbul'a yakın olması, sanayi kenti olması.
Ne olmuş yani? Kocaeli'ni unutma diyorlar ya.
Şey, abukları katletmişler topluca. İnfaz olmuş yani, hani bulaştıramasınlar hastalığı diye.
Ya işte bazı şeyler var, çok zor öğreniyorsun. Sanırım biraz da sürükleyememesinin sebebi de o, bekliyorsun ne olmuş acaba, o geliyor onu ikna etmeye çalışıyor. Yani vakit geçiyor, neden acaba istemiyor bu adam falan. Yani ben hayatımda ilk defa 1.25'te mi dizin izledim. Çünkü mesela sürekli metaforlar görüyorsun, işte hani halüsinasyonlarını bahsettim ya, anlam veremiyorsun acaba neyin şeyini görecek falan. Ama böyle cevaba ulaşmak çok vakit alıyor. Yani şeyde mesela Station Eleven'a baktığın zaman bir şekilde tabii ki de daha hızlı geçiyor ve cevapları almaya başlıyorsun yavaş yavaş. Sonra da merak ediyorsun acaba burada ne oldu? Sonra bir bölümde biraz daha cevap alıyorsun. Sonra burada ne oldu? Hani daha devam ettirmeye yönelik bir şey var. Ama bunda böyle işte aksiyon 4. 5. bölümde falan geliyor değil mi Luna? Yeni karakterler falan geliyor 4-5'te. Biraz orada bir yeni bir dünyaya giriyorsun falan.
Evet.
O zaman şöyle bir soru sorayım. Bu bir dizi değil de film olsaydı güzel olur muydu sizce?
Bence de daha şey olabilirdi, daha etkili olabilirdi. Şey de rahatsız ediyor yani, mesela Station Eleven'daki en rahat, beni rahatlatan şeylerden birisi, virüsün ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Hani hemen kafanda bir hikaye oluşuyor, diyorsun ki bu virüs saatler içerisinde öldürebiliyor, hiçbir şekilde hükümetler organize olamıyor ve bu şekilde yani doktorlar ölüyor, bir sürü insan ölüyor ve hani çaresiz bir durumda kalıyorsun ve o psikolojiyi çok iyi çekiyor seni. Ama bunda şimdi abuklayınca ne oluyor tam olarak, işte neden devlet özellikle hani bunları nasıl kontrol altına almış, yani bir motivasyon eksikliği var.
Harry Potter ve Sırlar Odası filtresiyle çekilmemiş olsaydı film versiyonunu izlemek isterdim ama bu kadar yeşil yeşil kusmuk rengi o filtre beni rahatsız etti açıkçası. Görsel olarak da biraz tahammül etmemi zorlayan şey o oldu. Yani sarıların, yeşillerin böyle baskın olması.
Şey çok hoş değil mi ya? Saçmalık, saçmalamanın yayılması. Bir güruh saçmalamaya başlayınca o saçmalığın nasıl dinledikçe yayıldığını görüyorsun ya, cümleyi kuramadım pardon, ben abuklamaya başladım. Hani bazen şey diyorum, Mesela rastgele bir televizyon kanalı açsam abukluyorlar mı abuklamıyorlar mı ayırt edemeyebiliriz yani bazen. Böyle durumlarda hissediyorum yani kendimi.
Nasıl Station Eleven'daki farklı katmanları anlatının farklı temalarını konuştuk. Sıcak Kafada da bunu yapabilmek isterdim açıkçası. Çünkü dediğin gibi aslında modern bir eleştiri de var. Yani işte sosyal medyadaki yayılan anlamsız şeylerin bir anda viral
aşı
olması falan.
Aşı karşıtlığının yayılması, düz dünyaya inanmanın yayılması mesela.
Ha, mesela.
Güzel örnekler.
Bir de mesela iki diziyi karşılaştırdığın zaman tonda da anlatının tonunda da şöyle bir fark var. Sıcak Kafada çok daha fazla Walking Dead'deki gibi hani insanlar böyle bir kötülük yaşadıkları zaman içlerindeki kötülük daha da açığa çıkıyor falan gibi. Böyle biraz daha ümitsiz, biraz daha karanlık temaların işlendiğini görürken Station Eleven'da tam bunun tam tersi, biraz daha senin karanlık olarak gördüğün şey bile aslında senin kendi zannından ötürü falan hani daha şeyin Servet'in bir önceki bölümde söylediği gibi hani bizi distopya izletmiyormuş gibi hani felaket sonrası bir şeyi izletmiyormuş gibi bir hava yaratmıştı o. Sıcak Kafada yani zaten Türkiye çok kolay dönemlerden geçmiyor. Böyle bir şeyde bir yine işte bir devlet halkını şöyle eziyet ediyor, böyle eziyet ediyor işte eline geçen şeyi iktidarı şöyle kullanıyor falan gibi bu tarz anlatılar bence insanların daha da içini sıkacak şeyler. O yüzden zaman itibariyle bu dizinin çekilmesi zamanı itibariyle bence çok da etkili en azından şahsen. Benim şu an içinden geçtiğimiz dönemde izlemek isteyeceğim bir dizi değil açıkçası galiba. Çünkü bayağı boğuyor yani hani.
Aslında yani hikaye itibariyle böyle bir ihtimali vardı. Çünkü Station Eleven'da bunu yapabilmelerinin nedeni pandemi sırasını çok çekmiyorlar. Yani pandemiden sonraki iki yılı çekseler mesela bunu yapmak zor olur. Ama 20. yılı çekiyorlar mesela. Sıcak Kafada da galiba 8. yıldayız değil mi? 7 mi 8 mi öyle bir şey. Dolayısıyla aslında böyle bir imkan var yani. Ama yine de oraya gitmemişler. Biz o 8 yıl boyunca acı çektik. 8. yılda hala acı çekmeye devam ediyoruz falan gibi bir anlatı var. Oradan kaçamıyorsun yani. O distopya seni boğuyor.
Evet yani kararını da çekin arkadaşlar. Distopyalarınızı da toplumsal eleştiri de yapacaksanız bu kadar böyle bu kadar depresif olmasın ya. Bilmiyorum belki de aynı dönemde izlememizin verdiği bir şey de olabilir. Belki
ya çok büyük haksızlık yapıyoruz. Yani diğerinin imkanları, gerçekten kaynakları. Şimdi biri HBO Original, biri bir sanat eseri yani. Onunla karşılaştırmak biraz şey haksızlık oluyor farkındayım ama tematik olarak çok uygundu ve gündemimize de aynı anda oturdu.
Aynen benzer zamanlarda evet. Olduğu için muhakkak beraber konuşmalıyız dedik ama
çünkü ayrı yapsaydık da beraber yapacaktık aslında. Çünkü kafamız hep karşılaştırmaya gidiyor yani tematik olarak çok yakın olduğu için.
Yani şey de söylemek lazım belki Sıcak Kafa üzerine çok konuşamamış olduk ama bence eğer bu tür distopik konulara meraklıysanız bence de Station Eleven gerçekten içine girebileceğiniz ve sizi çok çabuk içine alan bir dizi. O yüzden eğer Sıcak Kafa'yı izlediyseniz tatmin olmadıysanız ama bu tür şeyler arıyorsanız bence başlanılacak dizilerden birisi de Station Eleven. Onu ayrıca tavsiye ederiz yani. Sıcak Kafayla ilgili de yorumlarımız başka yoksa. Çok kısa olmadı mı arkadaşlar? Gerçekten
olmadı,
yerine
olmadı.
Saatler ayırdık.
Dinleyicilerden yorumlarını bekliyoruz.
Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu haftaya görüşmek üzere diyelim.
O zaman hoşça kalın. Mutlu kalın.
Hoşça kalın.